Ayrım 12. Sayfa 120. Kaçık. 25 Ağustos. Apartmanın ağır demir kapısını açıp yol veriyor bana. Bugün işe gitmemiş. Tüm randevularını iptal etmiş. Hayret. Bu işi bu kadar önemsiyor demek. O hiç sevmediğim kahverengi takım elbisesi var üzerinde. Bej bir gömlek, bej üzerine kahverengi çizgili, hapishane parmaklıklarını çağrıştıran berbat bir kravat. Benim giyim tarzımın da onu huzursuz ettiği kesin. Dizleri yırtık, eskitilmiş kot pantolon, nar çiçeği kırmızı, göbeği açık, askılı penye bluz, ayağımda parmak arası sandaletler. Saçlarımın yarısını örten cam göbeği mavi bandana da cabası. Yüzümde dirhem makyaj yok. Dudaklarıma sürdüğüm solgun yanaklarımın ortasında lav ateşi gibi alev alev yanan cart kırmızı parlak ruju saymazsak. Ne öyle ciğer yemiş de ağzını yıkamamış gibi diyecek oluyor her zamanki gibi kaba ve avam. Geriye doğru iki adım atıp gitmekten vazgeçebileceğimi ima ederek ağzında gevelemeye çalıştığı sözcükleri gitgide cılızlaşan itiraz iniltilerine dönüştürüveriyorum. İkimiz de nedenli uyumsuz bir çift görünümü sergilediğimizin ayrımındayız. Beni hiç etkilemiyor bu durum. Onun huzursuzluğu ise umurumda bile değil. Asansörle üçüncü kata çıkıyoruz. Muayenehanenin önünde bir süre tepeden tırnağa süzüyor beni. Gizlemeyi beceremediği bir öfkeyle başını iki yana sallıyor. Umarsızca zile basıyor. Onu böyle eli kolu bağlı, ne yapacağını bilemez bir halde görmenin keyfini içime çekip yüzümde hınzır bir gülüşle açılan kapıdan içeriye süzülüveriyorum. Kendime has, benim alışkanlıktan da öte, göre göre ezberlediğim ama bir yabancıya garip gelebilecek mağrur edasıyla ceketinin cebinden kartını çıkarıp sekretere uzatıyor. Tamam diyor sekreter, doktor bey sizi bekliyor. Duvardan duvara gül kurusu halı kaplı, pastel renkli mobilyalarla döşenmiş bekleme salonuna adımlayıp muayene odasına geçiyoruz. Bırakırsa kaçıverecekmişim gibi sol kolumu mengene gibi sıkıp devinimlerimi yönlendiren parmakları doktorun karşısına gelince çözülüveriyor. Ben Doktor Fikret Karcı diye elini uzatıyor. Bu da eşim Nihan Karcı. Hoş geldiniz efendim. Bizim için büyük onur. Gerçekten onur mu duyuyor? Yoksa meslektaşını pohpohlamak için böyle söylüyor. Kestirmesi güç. Masasının önündeki sağlı sollu koltuklara yerleşiyoruz. Hakkınıza duyduğum övgüler bizi buraya getirdi. Derin bir soluk alıyor. Burada bulunmaktan hoşnut olmadığı öylesine belli ki. Gözlemlediğim kadarıyla eşim menopoz dönemini biraz ağır geçiriyor. Sizden yardımcı olmanızı istediğimiz bazı sorunlarımız var. Yersiz fobiler, panik ataklar, uyku düzensizliği, bedensel dayanağı olmayan psikosomatik ağrılar, manik davranışlar. Onlar bizim değil yalnızca benim sorunlarım diye araya giriveriyorum. İkisi birden bana dönüyorlar. Sorunlarınızı benimsemiş olmanız iyi bir başlangıç diyor çiçeği burnunda doktorum. Ardından konu ben değilmişim gibi beni yok sayarak genel tıp konularında derin bir sohbete dalıyorlar. Aslında birbirlerini tarttıklarını sezebiliyorum. Ünlü kardiyolog Fikret Karcı, en az onun kadar ünlü psikiyatır Engin Onur'a karşı. İzlemesi eğlenceli bayağı. Birazdan kalkıyor Fikret. Küçük kızına anaokulu müdürüne teslim etmiş şefkatli bir baba gibi. Söyleyeceğini söyledi. Gidecek. Sonra da kaçık olup olmadığımı, kaçıksam (parantez) böyle olması nasıl işine gelir? Kaçıklık derecemi meslektaşına sorup öğrenecek. İlk terapi seansımıza başlayabiliriz artık. İsterseniz divana geçebilirsiniz. Divan dediği vişne çürüğü maraken kaplı muayene masası. Hayır diye karşı çıkıyorum. Koltuk daha iyi. Zorlama yok. Karşıma geçip oturuyor. Dizlerinin üstünde bir bloknot, elinde kalem. Beni dinlemeye hazır. Bir saat boyunca kafama estiği gibi konuşabilirim. Bu bir saatin parasını kocam ödüyor. İçimden geldiğince zırvalama hakkına sahibim. Gördüğünüz gibi diyorum, biz manik depresif bir çiftiz. Kocam depresif, ben manik. Kutupla ekvator gibi farklıyız birbirimizden. O ne kadar karamsar ve içe dönükse ben de o kadar iyimser ve dışa dönüyüm. İşimiz kolay o halde diye gülümsüyor. Konuşmayı da seviyorsunuz. Sen öyle san. Ağzından denetimim dışında çıkacak bir tek sözcük duyarsan o zaman sevinirsin. Genelde hastaların suskunlukları zorlar bizi. Kolay lokma olarak görülmenin sıkıntısıyla yerimden kalkıp odanın içinde dolanmaya başlıyorum. Köşede kütüphaneyle duvar arasında uzaktan loş ışıkta içini boş sandığım büyücek bir kuş kafesi keşfediyorum. Kafesin sahibi asık suratlı kocaman bir papağan. Konuşur mu bu? Pek az. Yabancı biri varsa hiç konuşmaz. Yanlış seçim diye gülüyorum. Buraya bir muhabbet kuşu ya da bülbül koymalıydınız. Hastalarınızla konuşmak isteği yaratırdı hiç değilse. Dikkatle inceliyor beni. Gördüğüm kadarıyla çok zeki ve esprili bir kişiliğiniz var. Kanmanihan övgüye boğarak kazanmaya çalışıyor seni. Dönüp yerime oturuyorum. Hastalarınız güvenirler mi size? Güvenmeliler. Onlara yardım etmek için buradayım. Benim bildiğim insana kendisinden başka hiç kimse yardım edemez. Birden yerimden kalkıp kapıya doğru yürüyorum. Bugünlük bu kadar yetmez mi? Yoruldum diye vereceği yanıtı beklemeden kendimi dışarı atıyorum. Hayret, Fikret gitmemiş. Elimden tutup eve götürmek için bekliyor beni, tıpkı babam gibi. 1 Eylül. Sekreterin adı Nurdan. Sıradan bir sekreter olmadığı belli. Çok sayıda aday arasından seçilmiş olmalı. Ölçülü, nerede nasıl davranacağının bilincinde, gerçek bir üst düzey yardımcı, bir sağ kol. Bense aynı uçuk çizgimdeyim. Civciv sarısı kadife eşofmanım, aynı renkteki spor ayakkabılarım, uçları mavi boncuklu rengarenk şeritlerle at kuyruğu şeklinde topladığım saçlarım, makyajsız, çilli yüzümle koşuya çıkmış da geçerken uğramış bir genç kız. Yok yok, daha da ötesi, haşarı bir kız çocuğu havasındayım. Menopoza girmiş bir kız çocuğu. Ne komik. Divana uzanmayı ister misiniz? Her seferinde bu soruyu soracak anlaşılan. Hayır diye kestirip atıyorum. Üstelemiyor. Şu uyku düzensizliğiniz diye başlıyor. Uykularım düzensiz değil diye kesiyorum sözünü. Soru dolu bakışları üzerimde. Bir yakınınızın iyi uyuyup uyuyamadığını siz uykudayken anlayamazsınız, öyle değil mi? Sabaha karşı eve dönen eşim beni ayakta görünce uyku bozukluğum olduğunu düşünüyor. Bir de kariyer sahibi bir doktor da olsa tıp kitapları dışında kitap tanımayan, okumayı sevmeyen bir kişi. Karısının el ayak çekildikten sonra bir şeyler okumak uğruna geç saatlere kadar uyanık kalmasını başka türlü yarımlayamıyor ne yazık ki. Uykum kaçtığı için kitapta oyalanmıyorum ben. Okumakla bütünleştiğim bazı geceler uykumu biraz erteliyorum. Hepsi bu. O halde sorun yok. Size küçük dozda hafif bir uyku ilacı vermeyi düşünüyordum ama dedim ya hiç gerek yok. Eşimin düzensizlik diye tanımladığı bir düzeni sürdürüyorum ben. Çok mu aklı başında konuştum ne? Doktorumun bakışları hastaya gösterilen saygı ve ilginin ötesinde beğeni de içeriyor gibi. Tavırları son derece yumuşak. Üzerime gelmeden benim anlattıklarımla yetinerek yakınlaşmaya çalıştığını görebiliyorum. Dikkatli olmalıyım. Bu tür davranışlar uyguladığı taktiğin bir parçası olabilir. Deli dolu çizgimden ödün vermemeliyim. Ne yazık ki başlayacak sorgulama. Hafifçe irkiliyor. Sorgulama yok diyor. Serbest çağrışım yoluyla söyleşiyoruz yalnızca. Konuşulanlar benimle sınırlı ama. Yo hayır diye karşı çıkıyor. İstediğiniz her konuda konuşabiliriz. Oldu o zaman diyorum. Bir soru da benden. Hastalarınız size direnç gösterirler mi? Bir noktaya kadar. Gereken güven ortamı oluştuktan sonra direnç de kendiliğinden kırılıverir. Gözlerimi iyice kısıp size neden güveneyim ki diye soru veriyorum. Kitaplardan fırlamış basma kalıp yöntemlerle umarsız bir tutukluyu sorgular gibi beni çözecek, sonra da elde ettiğiniz bulguları kocama rapor edeceksiniz. Bir düşünce suçlusunu konuşturmak uğruna olmadık yollar deneyen, içine düştüğü bıkkınlık ve bezginlik dehlizinden çıkarabilmek için istenilen doğrultuda ifade veren kurbanı, üstlerine gammazlayan güçlerden ne farkınız var ki? Böyle bir konuşma hiç beklemediği belli ama renk vermiyor. Belki merak edersiniz, sizin gibi dile getiremeseler de tüm hastalarda bu tedirginlik vardır. Ama inanın, burada konuşulanlar burada kalır. Eşinize o da sorarsa bir cümleyle izlenimlerimi iletmemin dışında tabii. Doğru söylüyor gibi, yine de yanılmış olabilirim. Eve gidince kendimle baş başa kaldığımda tüm konuştuklarımızı öz süzgecimden geçirip tarafsızca değerlendirmeliyim. 27 Ekim. Nurdan bugün gözüme her zamankinden güzel görünüyor. Doğal gibi duran ama özenle yapıldığı belli makyajıyla aslında gerek yokmuş da kendine ciddi bir hava versin diye takındığına inandığım çerçevesiz gözlüğüyle çok hoş. Ama asıl hoşuma giden bakışlarında yakaladığım belli belirsiz şaşkınlık. Nasıl şaşırmasın kızcağız? Bugüne kadar öyle farklı kalıplarda gördü ki beni. Siyah tayyörlü, ince topuklu, şık eskarpinli, saçları ensede toplanmış, derli toplu bir hanımefendi görünümünü benimle özdeşleştirememekte yerden göğe kadar haklı değil mi? Bakalım Engin Bey ne düşünecek bu yepyeni Nihan Hanım hakkında. Hayret, hiç ayrımsamıyorum bile. Divana geçmeyi arzu eder miydiniz? Diye soruyor kayıtsızca. Kızıyorum ama kızgınlığımı belli etmek işime gelmiyor. Bu umursamazlığının acısını başka yerden çıkarmalıyım. Divan, divan diye muayene masasının ayak ucuna yaklaşıyorum. Şurada iki tane metal çengel eksik. Hani uzanıp bacaklarımızı uzatıyoruz ya, onlar da olsa jinekologların muayene masalarından hiç farkı kalmayacak. Dikkatle yüzüme bakıyor. Bense gereksiz konuştuğumu hayıflanıyorum. Açık verdiğimin ayrılındayım. Eliyle her zamanki koltuğu işaret ediyor. Suçlu suçlu başım önümde gevşek adımlarla yürüyüp oturuyorum. Neden kendinizi gizlemeye çalışıyorsunuz? Diyor. Giysilerinizi, yaptığınız ya da yapmadığınız makyajınızı, maske olarak kullandığınızı düşündünüz mü hiç? Farkında, bendeki değişikliğin farkında ama bir psikiyatr o. Yorumu da öyle olacak haliyle. Yaramazlık sonrası hırçınlığı yatışmış uslu bir çocuk gibi umarsızca yüzüne bakıyorum. İçinizden geldiği gibi olun. Nasıl rahat ediyorsanız öyle. Başkalarını düşünerek kendinize şekil vermeye çalışırsanız kimseyi memnun edemezsiniz. Edememeniz bir yana kişiliğinizden ödün verdiğinizle kalırsınız. Doktorum değil de arkadaşımmış gibi konuşuyor. Sıcacık, okşarcasına. Baştan beri içimde saklı tuttuğum o kas katı direnç noktası yavaş yavaş erimekte. Daha önceleri söylediği güven duygusu bu mu acaba? Kucağındaki bloknota bir şeyler çiziyor, karalıyor. Birden kararlılıkla başını kaldırıp gözlerimi gözlerine hapsederek İlk kez bir jinekoloğa ne zaman muayene oldunuz diye tepeden inme soru veriyor. İşte sonunda yakalandım ama hayır pes etmeyeceğim. Şimdi de Freudculuk mu oynayacağız diye gülmeye çabalıyorum. Kendini psikanalizci Sigmund Freud mu sanıyorsun demenin kibarcısı. Hayır diyor sertçe. Serbest çağrışımdan yola çıktık ya, jinekolog masasında sizi rahatsız eden bir yön olduğunu düşünüyorum. 16 yaşındaydım diyorum. Umursamaz bir tavırla. Adet düzensizliklerim vardı. Annemle beraber onun jinekoloğuna gittik. Ama o çengellere bacaklarımı koymadım bile. Şöyle karından üstün körü bir muayene. 2 aylık hormon tedavisi. Hepsi bu. Ya sonra? İlk kez o masaya muayene için yatışınız. Hayır hayır asla anlatmayacağım sana. Ne gerek var ki? İlk nişandan ayrıldığımda babamın kızlık muayenesi için kolumdan sürükleye sürükleye hoyrat bir jinekoloğa götürdüğünü. Ben namusum için doğdum, namusum için yaşarım. O oğlana ne haltlar karıştırdığını bilmem gerek diye bas bas bağırdığını, döktüğüm gözyaşları, onu inandırmak uğruna ettiğim yeminleri, dünyaya bir bebek getirmek için ya da kürtajı yatan kadınların bacaklarını uzattıkları o buz gibi çengellere değen derimin nasıl alev alev yandığını, körpecik bedenimin kas katı kesilip elektrik verilmişçesine zangır zangır nasıl titrediğini, doktorun kızdır yolunda verdiği raporun öfkemi ve isyanımı daha da kamçıladığını. Bilmesen de olur sevgili doktorum, kusura bakma ama bunları sana anlatacak kendimi ikinci kez aşağılatamam. Evet sizi dinliyorum. İkinci kez jinekoloğa gidişiniz ve muayene koltuğuna uzanışınız. İkinci kez parantez içinde üçüncü olduğunu bir ben bileceğim. Kocamla beraber gittik. Henüz nişanlıydık. Düğünümüze 1 hafta vardı. Sınıf arkadaşı ünlü bir jinekologtu. Sorun neydi? Engelleyemediğim bir sinirle gülmeye başlıyorum. Sorun falan yoktu. Fikret arkadaşına beni iyice bir muayene etmesini söyledi. Evlendiğimizde cinsel yönden onu tatmin edebilecek miydim? Nereden belli olacaksa? Üretken miydim? Çocuğumun olmasını engelleyecek fizyolojik bir bozukluğum var mıydı? Bir tür dişilik sınavı anlayacağınız. Yüzünde belirgin bir şaşkınlık ifadesi var. Gözlerini açmış öylece bakıyor. Söylediklerimin doğruluğuna inanmakla inanmamak arası gidip geldiğini kestirebiliyorum. Sonunda kendini toparlayıp konuşmaya başlıyor. Peki bu duruma nasıl tepki verdiniz? Hiçbir tepki vermedim. Umursamaz göründüm. Ama zaman geçtikçe keşke ben de ensesinden tutup bir oralar götürebilseydim onu diye düşündüm. Bu adam benim için yeterli mi değil mi sorusunun yanıtını almak, benim dişiliğime karşı onun erkekliğini sorgulamak için. Anlıyorum diyor usulca. Bu anlattıklarınız tüm sorunlarınızın anahtarı olabilir. Hiçbir şey anlamıyor aslında. Anlayamaz ama üzgün olduğu kesin. Onun bana hak verir tavrı karşısında yarı yarıya çözülmekte sakınca görmüyorum. Doktora her gidişim bir sınav oldu benim için diyorum. Parantez içinde doğru olmadığını kim iddia edebilir ki? Babamla gidişimde kızlık barajını aşmıştım. Evlenme arifesinde de dişilik sınavını. Buraya gelişim de öyle değil mi? Kaçık olup olmadığımı profesyonel bir ağızdan duymak istiyor Profesör Doktor Fikret Karcı. Hayır diye karşı çıkıyor. Sizin patolojik hiçbir bulgunuz yok. Minnetle bakıyorum yüzüne. Teşekkür ediyorum diyorum usulca. Anladığım kadarıyla kendinizi hiçbir zaman yeterince özgür hissedememişsiniz. Özgürlükler kısıtlanınca verilen doğal tepkileri göstermeniz de son derece olağan. Kısıtlamalar bir noktaya kadar geçerli oluyor Engin Bey. Örneğin kocamdan, parantez içinde ve babamdan, nefret etme özgürlüğümü sonuna kadar kullandım ben. Gözlerinde söylediklerimi onaylayan, hatta daha da fazlası için beni yüreklendiren, takdir dolu bir ışıltı var. Benimle aynı duyguları paylaşıyor, eminim. Biliyor musunuz diyorum alçak sesle. Kocamdan ayrılmaya karar verdim. En kısa zamanda boşanıyoruz ve bunu ilk kez size açıklıyorum. Gözlerindeki ışıltı daha da belirginleşiyor. En doğru kararı vermişsiniz dememek için kendini zor tuttuğunu görebiliyorum. Bana çok yardımınız dokundu. Teşekkür ediyorum diye elimi uzatıyorum. Ben ne yaptım ki diye gülümsüyor. En az benim kadar mutlu. Ağır adımlarla dışarı çıkıyorum. Çantamı açıp ince uzun zarfın içindeki parayı Nurdan'ın masasına bırakıyorum. Bu son Nurdan diyorum. Artık çok ama çok iyiyim. Kapıya kadar uğurluyor beni. Asansör çağıracak oluyor. İstemiyorum. Merdivenlerden inmeyi yeğliyorum. Topuk seslerim apartmanın duvarlarında yankılanıyor. Tak, tak, tak, tak. Kaçıklık sınavından da yüzümün akıyla geçtiğimi müjdeler gibi.